Ayrım 16. Sayfa 197. Nasır'ın özel bir şekilde nefretini ifade etmeye devam etmesi haricinde bütün işaretler savaşı gösteriyordu. 31 Mayıs'ta eski Amerikan Hazine Sekreteri, uzun süre tanıdığı Robert Anderson'a savaşa başlamayacağını söyledi. İki adam, ABD Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey'nin Kahire'ye yapacağı olası bir ziyareti tartıştılar. Ve Anderson, Mısırlı Başkan Yardımcısı Zekeriya Muhittin için Washington'da bir ziyaret zemini hazırlamaya başladı. İki gün sonra, 2 Haziran'da Nasır, İngiliz parlamento üyesi Christopher Maher'e Mısır'ın İsrail'e saldırma niyetinin olmadığını söyledi. Aynı zamanda Nasır, Tiran Boğazı'ndaki kararından geri adım atmayacağını da açıkça belirtti ve aynı gün Maher'e ilk ateşi kendisinin atmayacağını temin eden Nasır, Başkan Johnson'a heyecanlı bir telgraf gönderdi. Nasır, ortada Tiran Boğazı'ndan veya Birleşmiş Milletler güçlerinin çekilmesinden çok daha önemli bir şeyin olduğuna başkanı ikna ediyordu. Daha doğrusu, bunun Filistin halkının haklarını savunmakla ilgili olduğunu söyledi. Saldırgan bir askeri güç bu insanları kendi ülkelerinden dışarı atmış ve kendi yurtlarının sınırlarında mülteci durumuna düşürmüştür. Bugün bu saldırgan güç Arap halkının geri dönüş ve vatanlarında yaşama hakkını engelliyor. Sorabilir miyim, 20 yıldır vatanlarına dönüşlerini temin etmede başarısız olmuş ve sorumluluklarından kaçamayan uluslararası toplumun hangi hükümeti 1 milyondan fazla Filistinlinin duygularını kontrol edebilir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her toplantıda bu hakkı onaylıyor. Nasır, durumunu güçlerimiz herhangi bir saldırgan harekette bulunmadı diye tekrarlıyordu ama hiç şüphe yok ki bize veya herhangi bir Arap devletine yapılacak saldırıya karşı koyarız diye ekliyordu. 3 Haziran'da bir CIA raporu savaşın kesin olduğunu belirtiyordu. Bütün raporlar İsraillerin zaferlerinden emin olduğunu işaret ediyor diye bildiriyordu ama İsrail'de zamanın çok hızlı geçtiğine ve İsrail'in çok büyük ölümcül bir yenilgi almak istemiyorsa en kısa zamanda saldırması ya da batıdan tam güvenlik teminatı alması gerektiğine inananların sayısı artıyor. İsrail stratejisi hava kontrolünü elde etmeyi kampanyasının ilk gerekli adım olarak ilan ediyor diye ekliyordu. Rapora göre Sina'da Mısırlar sadece hava savunma sistemlerinin ilk adımlarını kurmuşlardı. Bununla beraber Araplar kan kokusu alıyor. Şimdiye kadar Nasır'ın bandosu yürür gibi görünüyor, diyordu. İsrail askerlerini Sina sınırına gönderirken birçok analizci Nasır'ın mücadeleci hareketlerinin Arap tüketimi için yapılmış bir blöf olduğuna inanıyordu. Ciddi bir uyarı olarak alınması için yapılmış hareketlerde savaş ilanı değildi diye Nasır'ın sırdaşı Muhammed Heykel yazmıştı. Bazı İsrailler Nasır'ın bir saldırı planladığından kuşku duyuyorlardı. Bir İsrailli istihbarat analisti, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir savaş eleştirisinde, Sina'da mevzilenmiş kuvvetlerin bir savaş sırasında sadece bölgeyi savunacağı ümit edilemez diye yazıyordu. Nasır'ın savaş istediğine inanmıyorum diyecekti Rabin daha sonra. 2 Haziran'da Johnson'a gönderdiği telgrafta, Nasır krizi görüşmek üzere Humphrey'nin Kahire'ye yapacağı bir ziyareti memnunlukla karşılayacağını belirtiyordu ve 2 gün önce Robert Anderson'la görüştüğü gibi Başkan Yardımcısı Muhittin'i Washington'a göndermeye hazırlanıyordu. Muhittin, New York'ta Birleşmiş Milletler'e olan ziyaretini yapacaktı. Sonra gizlice Başkan Johnson ve diğer yönetim yetkilileriyle aynı gün veya 7 Haziran gibi görüşecekti. Yönetimdeki yetkililer İsrail'i bu gizli ziyaretten haberdar edip etmeyeceklerini tartışmışlardı. Nasır bu ziyaret için çok umutluydu. Anderson, Mısır Başkanı'nın ABD'nin dostluğunu ciddi şekilde arzuladığını son derece gizli olarak bildirmişti. Her ne kadar Nasır barışçı bir çözümü özel olarak tercih ettiğini ifade etse de, dünyanın geri kalanına Kahire'den ulaşan sesler savaşın ve zaferin kesin olduğunu haykırıyordu. Nasır, 28 Mayıs'taki basın toplantısında "Hazırız, oğullarımız hazır, ordumuz hazır ve tüm Arap ulusu hazır" diye beyanat vermişti. Kahire'nin sesi radyosu İsrail'e saldırması için meydan okumuştu. "Sana meydan okuyoruz Eşkol. Bütün silahlarınızı da deneyin. Onları test edin. Onlar İsrail'in ölümünü ve yok edilişini belirleyecek." Beşir ve ailesi bu türde kelimelerin anlamını "düşman yok edilecek ve yurduna geri dönecek" şeklinde algılıyordu. Dalia ve ailesi ise bu kelimelerin anlamını söyledikleri gibi yani yok edilme olarak algılıyordu. Niyetleri ne olursa olsun Nasır'ın seçtiği kelimeler tehlikeli bir girişim oluyordu. İsrail'i General Matityahu Pelet bunu duyulmamış aptallık olarak nitelendirmişti. Kral Hüseyin'in İsrail'in kendi ülkesini korumak için önce davranıp saldıracağına uyarmış olsa da Nasır hayatının sürprizini yaşamak üzereydi. 5 Haziran 1967 tarihinde pazartesi günü saat sabah 07.45'te Fransız yapımı İsrail bombardıman uçakları üstlerinden hareket etti ve Mısır hava sahasına girdiler. Radarların altında uçarak Sina'da, Nil Deltası'nda ve Kahire'deki Mısır üslerine doğru yol aldı. 15 dakika sonra İsrail'in 7. Zırhlı Tugayına ait tank ve piyadeler Gazze'nin batısına ve Sina sınırına doğru hareket etti. Mısır'la savaş başlamıştı. O saatte Ürdün, Irak veya Suriye'ye karşı bir hareket yapılmamıştı. Saat 09'da Başbakan Eşkol, Birleşmiş Milletler Gözlemcisi Şefi kanalıyla Kral Hüseyin'e bir mesaj gönderdi. Ürdün'e karşı hiçbir harekete geçmeyeceğiz. Ama Ürdün savaş açarsa tüm gücümüzle karşılık veririz ve kral bunun sorumluluğunu tamamen alarak buna katlanmak zorunda kalır. Birkaç saat sonra Beşir Ramallah'taki mahkeme salonunda davacı masasından kalktı. 5 Haziran sabahının geç saatleriydi. Genç bir adamın mahkeme salonuna girip Beşir'in kulağına bir şeyler fısıldamasından biraz sonraydı. "Sayın hakim," diye bağırdı Beşir. Sesinin bu kadar yüksek çıkmasına şaşırmıştı. Diğer avukat cümlesinin ortasında durdu. Mahkeme salonunda herkes Beşir'e gözlerini dikmişti. "Şimdi savaşın Mısır ve Ürdün sınırında başladığı haberini aldım." "Davayı durdurun," dedi hakim. "Ve biri bir radyo getirsin." Beşir heyecanla mahkeme salonundan çıktı ve eve koştu. Caddelerde insanlar dükkanlara girip çıkıyordu. Konserve yiyecek, mum, gaz yağı ve pencerelere bant stokluyordu. Diğerleri un değirmeninin önünde uzun kuyrukta bekliyordu. Kaldırımlarda erkekler hoparlörlerin altındaki masanın etrafında toplanmış, nargilelerini içiyor ve radyoyu dinlemeye gayret ediyordu. Şehir sadece savaşın değil, zaferden sonra toplanacak yaz ziyaretçilerinin yıllık izdihamının da beklentisi içindeydi. Nakba'dan 19 yıl sonra Ramallah değişmiş, şehir 21 otel ve Libya'dan Kuveyt'e kadar ailelerin katıldığı yıllık müzikal tiyatrosuyla yine Arap dünyasının yaz sığınağı olmuştu. En iyi dönemde restoranlar sabah saat 02'ye kadar açık kalırdı ve tekrar 2 saat sonra açılırdı. Festival hazırlıkları neredeyse bitmişti ve öyle görünüyordu ki şenliklere daha büyük kutlamalar damgasını vuracaktı. Filistin tekrar Arapların eline geçecekti. Beşir, Ahmet, Zekiye ve Nuha ve diğer kardeşlerini evde radyonun başında buldu. Mısır uçak savarları saldırgan İsrail jetlerinin üçte birini düşürmüştü. Arapların sesi Kahire'den bildiriyordu. Bu derin, güvenilir ses Ahmet Said'e aitti ve kendinden geçmiş dinleyicilerine Mısır Hava Kuvvetleri'nin İsrail'e karşı saldırıya geçtiğini iletiyordu. İsrail güçleri Sina'ya girmişlerdi ama Mısır askerleri düşmanla birbirlerine girmiş ve saldırıyı göğüslemişti. Arapların sesinin bildirdiğine göre Ürdün, Kudüs'teki stratejik bir konuma sahip Sen Scopus Dağı'nı ele geçirmişti. Araplar kazanıyor diye düşündü Beşir. Araplar kazanıyor. Ne kadar inanılmaz görünse de aile evine geri dönecekti. Arap dünyasının en sevilen şarkıcısı, Arap Birliği'nin yaşayan en büyük sembolü Ümmü Gülsüm Nasır'la birlikte yakında Tel Aviv'de şarkı söyleyecekti. "Zaferin ellerimizde olduğunu düşündük," diyecekti Beşir 37 yıl sonra. "Galip gelecek, eve geri dönecektik. 19 yıl sonra topraklarımıza, evlerimize, sokaklarımıza, okullarımıza, hayatımıza geri döneceğimize dair çok güçlü hislerimiz vardı. Özgürlüğümüzü geri kazanacaktık. Kurtulacaktık. Vatanımıza geri dönecektik. Üzgün olduğumu söylemeliyim. Durum bu değildi. Bu bir hayaldi." Beşir ve ailesi Mısırlı öncülerden Cemal Abdülnasır'ın tüm hava kuvvetlerinin Kahire, Sina ve Nil Deltası'nda dumanlar içinde pistlerde kaldığı haberini duydu. İsrail'in sürpriz saldırıları Mısır'ın Sovyet yapımı savaş uçaklarını tam anlamıyla yok etmişti. Ve şimdi Musevi devleti Sina'nın hava sahasında tek başınaydı. Saldırı başladığında Mısır Hava Gücü Komutanlığı personeli kahvaltılarını bitirmiş işe gidiyordu. Mısır'ın Silahlı Kuvvetler Başkanı Ürdün'deki karşılığına şifreli bir mesaj göndererek Mısır'ın erken zaferini anlatmıştı. Ürdünlü radar analistleri Tel Aviv'e doğru giden uçakları görerek Mısır'ın iddialarının doğru olduğuna karar verdi. Yoğun radar hareketinin sebebinin İsrail jetlerinin yakıt doldurmak için üsse geri dönmesi değil, Mısır jetlerine saldırısı olduğuna inandılar. Karşılıklı savunma anlaşmasına istinaden Mısır kuvvetlerinin başkomutanı planda bir sonraki adıma yetki verdi. İsrail'e karşı Ürdün'ün saldırısı. O sırada Kral Hüseyin, Başbakan Eşkol'den İsrail'in Ürdün'e saldırmayacağını bildiren ve eğer ilk ateşi Ürdün açarsa sonuçlarına katlanmaları gerektiğine dair uyarıyı içeren mesajı almıştı. Ama kral Mısır'la bir anlaşma yapmıştı ve Eşkol'ün mesajının İsrail'e yardım sağlamak için bir manevra olduğuna inandı. Ancak ondan sonra Hüseyin, İsrail'in tüm askeri gücünü Ürdün'e ve Batı Şeria'ya çevireceğinden korktu. Sabah saat 11'de Ürdün kuvvetleri uzun menzilli ağır silahlarla Tel Aviv yakınlarındaki ve Ramat David hava üstündeki İsrail banliyölerine ateş etmeye başladı. 15 dakika sonra Ürdün havan topları Kudüs'ün Musevi tarafındaki askeri hedeflere ve civarlarına binlerce bomba yağdırdı. Bir saat içinde Ürdün, Suriye ve Irak savaş uçakları İsrail hava sahasında görülürken Ürdün piyadeleri İsrail mevkilerine doğru yürüyordu. Ürdün'den yapılan bir radyo yayını, Arap kardeşler her yerde düşman bu sabah Arap topraklarına ve hava sahasına bir saldırı düzenledi diye bildiriyordu. Kahire'den Ahmet Said, Filistin'deki Siyonist kışlalar yok edilmek üzere diye anons ediyordu. Bu tip zafer mesajları Beşir ve ailesini heyecanlandırırken Dalia ve ailesini dehşete düşürüyordu. Mısırlılar askerlerinin İsrail sınırını geçtiğini ve Negev çölüne doğru girdiklerini, gerçekte İsraillerin teslim olmak için hemen beyaz bayraklarını açtıklarını iddia ediyordu. Gerçekler farklıydı. 5 Haziran öğlen vaktinde Ürdün, Suriye, Irak ve Mısır hava kuvvetleri yok edilmişti. İsrailli pilotlar tüm bölgeyi tamamen kontrolleri altına almışlar ve Sina'daki kara askerlerine veya Kudüs'e yürüyen Ürdün piyadelerine saldırmakta tamamen özgür kalmışlardı. Bu noktadan sonra savaşın sonucu yazılmıştı. 6 gün savaşı esasen 6 saatte bitmişti. Beşir patlamaları duyabiliyordu. Ürdün ordusunun Ramallah'taki üssü İsrail ateşi altında parçalanıyordu. Sonra bir seri gök gürlemesini andıran patlamalar duyuldu. Ramallah'ın ana radyo vericisi çökmüştü. Ve 2 tane patlama daha. Kuykır okulunun futbol sahasını yola kadar yaran, Beşir ve ailesi bu saldırının yakında karşılık alacağını ve takviye güçlerin Irak'tan veya Ürdün'den daha fazla askerin şehri güçlendireceğini tahmin ediyorlardı. Arap ordularının ulaşımın ve Batı Şeria'da iletişiminin ana merkezi olan Ramallah'ın stratejik önemini kesinlikle anladıklarından emindiler. Ordu yetkililerinin her ne pahasına olursa olsun Ramallah'ı savunmaları gerektiğinin emredildiği söyleniyordu. Ama çok geçmeden İsrail işaret fişekleri yolları aydınlatırken ve savaş jetleri tüm piyade birliğini silerken Erika'dan Kudüs'e ulaşmaya çalışan Ürdün askerlerinin yok edildiği haberleri geldi. Kudüs'te çaresizce savaşanlardan haber gelmişti. Bazı kaynaklar kutsal şehrin İsrailler tarafından tamamen kuşatıldığını bildiriyordu. Ramallah'a takviye güçlerin nereden geleceği açık değildi. Beşir tüm gece ve ertesi güne kadar şehri sarsarak devam eden patlamaları dinliyordu. 6 Haziran Salı günü öğlen vaktinde Mısırlı Doğu Cephesi Komutanı General Riyad, Amman'dan Kahire'deki aynı pozisyonundaki kişiye acil mesaj gönderdi. Batı Şeria'daki durum gittikçe fenalaşıyor diye uyardı Riyad. Gece gündüz her noktadan ağır ateşle birlikte yoğun bir şekilde saldırı düzenlediler. Ürdün, Suriye ve Irak Hava Kuvvetleri H-3 mevkiinde hemen hemen yok edildi. Riyad Kral Hüseyin'e danıştı. General Kahire'deki komuta merkezine birbirinden kötü seçenekler sundu. Ateşkes, geri çekilme veya Batı Şeria'da bir gün daha savaşma. Bunlar Ürdün ordusunun tek başına kalması ve tamamen yok edilmesini getiriyordu. Telgraf acil cevap talep ediyordu. Yarım saat sonra Ürdünlülere Batı Şeria'dan çekilmelerini ve tüm nüfusu silahlandırmalarını tavsiye eden bir cevap Kahire'den geldi. Bu cevap gelirken Kral Nasır'a Ürdün sınırındaki gelişen felaketi açıklayan ve Mısır başkanından tavsiye isteyen bir telgraf çekti. O gece Nasır danışmanlarının tavsiyelerini aynen tekrarladı. Arap liderleri ateşkes için baskı yaparken Ürdün ordusunun Batı Şeria'yı boşaltmaları konusunda ısrar etti. 6 Haziran gecesinin ilk ışıkları altında Beşir Ramallah'ta bir binanın damında yüzü güneye dönük duruyordu. Sıcak ve açıktı ama Kudüs tarafından koyu bir duman çıkıyordu. Ve Zeytin Dağı'nın etrafında hemen doğuda ince bir duman vardı. Beşir gözlerini kısarak dumanın içinden 1948'den sonra gelişmiş olan Mari mülteci kampına ve Kalandia hava şeridindeki kuleye, babasıyla 10 yıl önce Gazze'den geldiği yere doğru baktı. Burada bir sıra tank ve cipin kuzeye doğru yol aldığını görebiliyordu. Yaklaşan askerlerin haberi aşağısındaki caddeye ulaştığında bazı Filistinliler onları selamlamak için hazırlanmaya başladı. Bu askerlerin Iraklı olduğunu sanıyorlardı. Beşir damda kaldı. Sol eli her zamanki gibi cebindeydi ve bakışlarını güneydeki yola dikti. Yavaşça tanklar yaklaşırken onların Iraklı olmadıklarını tahmin etti. İsrail kara piyadeleri 6 Haziran gecesi güneyden ve batıdan girerken Ramallah düştü. Çok az direniş oldu. Görgü tanıkları Ürdün askerlerinin çoğunun İsraillerin gelmesinden çok daha önce geri çekildiklerini söyleyecekti. Bazı durumlarda harekete geçen Arap askerleri görünüşte işgalci İsrailleri püskürtmeleri için Ramallah halkına bırakılan İngiliz tüfeklerinin depolandığı silah depolarının anahtarlarını bırakmayı unutmuşlardı. Beşir'in hatırladığı kadarıyla Ramallah'ta Ürdün ordusunun ana icrası insanları ateş hattından geri çıkmaya zorlamalarıydı. Ürdün ordusu insanlara evlerine gitmelerini söylüyordu. Bu işte onların katkısı buydu. Onların gerçekten savaştığına inanmıyorduk. Gerçekte kuzeybatı şeriada Cenin'den Ramallah'a, Kudüs ve Hevron'un güneyine Ürdün ordusu hava korumasından ve radardan yoksundu ve İsrail'in Fransız yapımı savaş jetlerinin kara birliklerini devamlı bombalaması karşısında savunmasızdı. Ürdünlüler korkunç kayıplar vermişlerdi ve sürekli hava saldırıları nedeniyle ön cepheye malzeme veya takviye gönderemiyorlardı. 6 Haziran'da geç saatlerde İsrail askerleri Batı Şeria'ya girdiğinde ve Kudüs'ün kutsal şehrinin duvarları önünde durduğunda, Kral Hüseyin'in kuvvetleri krallığından son kalan yere Ürdün Nehri'nin karşısına geri çekildi. 6 Haziran geç saatlerde Dalia savaşın kazanıldığını biliyordu. Bunu sevinçle karşılamamıştı henüz çünkü çatışmalar hala devam ediyordu. Ama bunu İsrail'de bir mucizenin olduğu hissiyle karşılamıştı. Bu nasıl olabildi diye tekrar tekrar düşünüyordu. Tanrı mı kurtardı? Nasıl olabilir? Bir önceki gün İsrail'in Mısır, Suriye ve Ürdün hava kuvvetlerini yok ettiği haberleriyle Dalia daha önce hiç hissetmediği kadar derin bir rahatlık hissetmişti. Aynen savaştan önce hiç böylesine bir korku hissetmediği gibi. Moşe ve Solya için bu duygular 24 yıl öncesinden eski bir şeyleri canlandırmıştı. Bulgar yetkililerin Yahudilerin gönderilmesini durdurduklarını ve Polonya'ya giden trenlere binmeyeceklerini öğrendikleri anı. 7 Haziran çarşamba sabahı Beşir ve ailesi askeri işgal altında bir şehirde uyanmışlardı. İsrail askerler ciplerde megafonlarla bağırarak evlerin, dükkanların ve apartmanların önüne beyaz bayrak asılmasını istiyordu. Balkonlarda ve pencerelerde çoktan tişörtler ve mendiller sallanıyordu. Gerçeküstü ve tanıdık gelen olaylardan dolayı Beşir çok şaşkındı. Bir başka geri çekilen Ürdün ordusu, bir başka işgal eden İsrail kuvvetleriyle yer değiştirmişti. 1948'de topraklarımızın %78'ini kaybettik ve şimdi tüm Filistin işgal altında diye düşündü Beşir. Tadı acı ve aşağılayıcıydı. İsrailler sadece Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni ele geçirip işgal etmemişlerdi. Aynı zamanda Mısır'ın Sina Yarımadası'nı da ellerinde tutuyorlardı. Belki de hepsinden en şaşırtıcı olan şey Doğu Kudüs'ün ve eski şehrin kutsal yerlerinin İsraillerin elinde olmasıydı. 10 Haziran gecesinde Solya, Dora ve Stella'yı teyzeler için inşa edilmiş olan evin önündeki bahçede ziyaret etti. Kadınlar mutfak masasına oturup sarımsak ve bulgar peynirli geleneksel akşam yemeklerini yerlerken Dalia odaya daldı. "Kalkın, kalkın!" diye annesi ve teyzelerine bağırdı. "Savaş bitti!" Gürültüyü duyan Moşe de onlara katıldı. Savaşın son etabında İsrail, Suriye'den Golan Tepelerini ele geçirmişti. O akşam saat 06:30'da Birleşmiş Milletler bir ateşkes önerdi. Silah atışları ve bombalama durdu. Herkes çılgınca zıplıyor, gülüyor, birbirlerine sarılıyor ve birbirlerini öpüyordu. Gece Dalia ailesini topladı ve dans etmeye başladı. Önce yavaşça, kolları açık, boynu eğik, başı arkada, gözleri yarı açık bir şekilde, bol eteği yumuşak şekilde etrafında dönüyordu. Kudüs taşlı duvarların arasında yavaşça dönüyordu. Sonra ailenin diğer kadınları Dalia'ya katıldı ve bir halka oluşturdular. elleri birbirlerinin omuzlarında İsrail'in ulusal dansı olan hora yapıyorlardı. Solya, Dora, Stella ve Dalia açık kapıdan bahçeye süzüldüler. Jakaranda ve limon ağacını gülerek ve ağlayarak geçtiler. Bahçede dönerlerken Dalia gecenin karanlığında gökyüzüne baktı ve şarkı söyledi. İsrail'in kralı Davut sağ, sağ ve mevcut, Davut sağ. Bu geceyi ve onun mucize ve özgürlük bahşeden duygusunu her zaman hatırlayacaktı. Bir hafta içinde Latrun'daki köylerden gelen mülteciler Ramallah'a ulaştı. Beit Nuba, İmvas ve Yalo'daki tüm köylüler evlerinden çıkarılmış ve kuzeye Ramallah'a gönderilmişti. Geri dönmeye çalışanlara bir sıra tankla engel olunmuş ve askerler havaya ateş açmıştı. 19 yıl önce İsrail'li askerlerin kumanda ettiği otobüsler El Ramla halkını bu köylerin kenarında bırakmış ve onlar kızgın güneşin altında Sabit'e doğru yürümeye başlamıştı. Şimdi köylerin kendileri de boşaltılmıştı ve on binlerce yerliden birkaç bin tanesi Ramallah'a mülteci olarak gelmişti. 1967 yılında yerlerinden edilen 200 bin Filistinli'ye göre ufak bir orandı. Ramallah'ta hayat değişmişti. Yaz festivali ve birçok diğer plan birden iptal edilmişti. Ürdün polisinin yerine İsrail askerleri geçmişti ve hapishaneler Filistinli gençlerle dolmaya başlamıştı. Birkaç hafta içinde yetkililer Batı Şeria'da oturan işgalci yargıçlar tarafından yönetilecek yeni bir adalet sistemini ilan ettiler. Ama İsraillerin bir sorunu vardı. Neredeyse hiçbir Arap avukat mahkemeye gelmiyordu. Yeni İsrail mahkemeleri genel bir grevle sessiz ve boş kalmıştı. İsrailli yetkililer çok geçmeden adı Beşir Hayır olan genç Batı Şeria avukatının grevi örgütlediğini öğrenecekti. Beşir ve düzinelerce Ramallahlı avukat müşterileriyle gizlice özel evlerde görüşmeye başlamıştı. İşgal yetkilileri onu ve diğerlerini hapiste tehdit edip ve zaten hapiste olan müşterilerinin düşürülmüş hapis hükmüyle ayartıyorlardı. Mahkeme salonunda yargıcın arkasında İsrail bayrağı olduğu sürece insanlarımı temsil etmeyeceğim dedi Beşir İsrailli albaya. Bir İsrailli yargıç yasak gösteriler nedeniyle suçlanan 15 Filistinliyi eğer Beşir mahkeme salonuna gelip onlara temsil ederse serbest bırakacağını söyledi. Beşir böyle bir durumda neredeyse tüm diğerlerinin de yapacağı gibi reddetti. Beşir bir bir saymıştı. Ramallah'taki 80 avukattan sadece 5 tanesi yeni sistemde yer almıştı. Her zaman yeni bir dava oluyor, mahkeme davalı ve davacı haricinde boş kalıyordu. Sivil olaylar tamamen yer altına girmişti. İnsanlar anlaşmazlıklarını özel olarak çözmeye ve ortak düşman yüzünden alternatif bir sistem kurmaya başlamıştı. İşgal devam ederken Beşir de sakin bir şekilde oturmaya başladı. Kayıp çok büyüktü ama bu bir şeyi açıkça görmelerini sağlamıştı. Filistinliler kendi adaletlerini uygulamak için sadece kendilerine güvenebilirdi. Birleşmiş Milletler 194 önergesi tarafından garanti edilen geri dönüş haklarının Birleşmiş Milletler tarafından veya uluslararası toplum tarafından verilmeyeceği açıklığa kavuşmuştu. Geri dönüş, ordu güçleri ezilmiş ve aşağılanmış olan diğer Arap devletleri tarafından söz verilmişti. Arap devletleri hala güzel sözcükler söylüyordu. Savaştan sonraki günlerde İsrail hakkında uzlaşma yok, pazarlık yok ve kabullenme yok diyorlardı. Ama bunlar artık Filistinliler tarafından boş sözler olarak algılanıyordu. Garipti ama işgalin ortasında ve Arap rejimlerinin tamamen başarısızlığına rağmen özgürlük duygusu ortaya çıkıyordu. Filistinliler en sonunda düşünme ve kendileri adına hareket etme özgürlüğüne kavuştuklarını anlamışlardı. İşgalden sonraki haftalarda Beşir, halkının ancak Filistin silahlı mücadelesinin kendi ter ve kanıyla yurtlarına geri dönebileceklerine inanmaya başlamıştı. Bu yorumunda yalnız değildi. 1967 Haziran Savaşı'na ve İsrail işgalini izleyen günlerde Pan-Arap hareketi dağılmıştı ama Filistin milliyetçi özgürlük mücadelesi ruhu ortaya çıkmaya başlamıştı. Binlerce genç adam fedai olmak için yazılmıştı. Özgürlük savaşçıları hedefleri Filistin'e özgürlük ve geri dönmek için ne gerekiyorsa yapmaktı. Fetih'in askerleri Arafat ve Ebu Cihat tarafından yönetiliyordu. Artmıştı ve kısa zaman sonra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Nasır Yanlısı Milliyetçi Arap Hareketi'nin birleşmesiyle yeni bir örgüt doğacaktı. Lideri Lida'dan mülteci Dr. George Havaş'tı. Batı Şeria ve sürgündeki genç erkekler planları yüzünden aileleriyle karşı karşıya geldiler. Babalar, oğullarının Kahire veya Londra'da güvenlik içinde yüksek eğitim almalarını istiyordu. Bassam Ebu Şerif adındaki genç bir adam babasına, "Eğer bir vatanın yoksa doktora ne denir ki?" diye sormuştu. O, ebedi bir yabancı, vatansız, evsiz, devletsiz, utanç içinde aşağılanmış bir Filistinli mülteci olmak istemiyordu. Bassam, FHKC'ye katıldıktan sonra babasına, "Sürgünde özgür biri olacağıma, kendi ülkemde hapiste olmayı tercih ederim. Ölsem daha iyi," diye bağırmıştı. Ama şimdi Filistinliler kendilerini zaferle değil, içeri bakmak için izin isteyerek geri dönmüş durumda bulmuşlardı. İşgalin en büyük çelişkisi, tarihi Filistin'e ulaşmanın 1948'den bu yana birdenbire daha kolay olmasıydı. İsrail'in Doğu Kudüs'ü ele geçirmesi ve işgal etmesiyle Hüseyin'in Haşemi Krallığını İsrail'den ve Batı Kudüs'ten ayıran sınırı neredeyse görünmez olmuştu. Aynı zamanda eski Batı Şeria, İsrail sınırı boyunca yeşil hat olarak biliniyor, oldukça genişlemiş olan işgal bölgelerini kontrol etmeleri için diğer cephelere İsrail'li askerler tekrar yerleştirilmişti. Bu yüzden yeşil hat boyunca çok daha az İsrail askeri bulunuyordu. Haziran'ın sonlarında Filistinli aileler için eski topraklarına geçmek ve eski günlerdeki topraklarına ve taşlarına dokunmak kolaylaşmıştı. İşte Beşir ve kuzenleri bu şartlar altında 1967 yazında kendilerini Batı Kudüs otobüs durağında bulmuşlardı. 1965 yapımı Royal Tiger marka otobüse binerek batıya doğru yol almışlar. Eski Arap köylerinin harabelerinden, çiçek buketleriyle kaplanmış, dışı yanmış İsrail ciplerinin önünden geçerek Latrun Vadisi'ne doğru inmişlerdi. Çimento fabrikasını, tren vagonlarını geçmişler ve Dalia adında genç bir kızın bahçesinde jakaranda ağacının yapraklarına gözünü dikerek oturduğu El Ramla'ya varmışlardı.